Ayrım 18, sayfa 259. 50 yıldır belledikleri yanlış olamaz Halil Ağa'nın. Hiçbir yanlışlığı olamaz. Zora biniyordu demek bu iş. Zora binecekti. Ama suç kendisinde değildi. Hiçbir ağanın gösteremeyeceği saygıyı göstermişti o. Ama anlamamıştı madem, bundan sonrasını ağalık atalık neyi gerektiriyorsa öyle çözümleyecekti Karaayakoğlu da. Dışarı çıkınca derin derin soludu. Ters ters baktı hanay yönüne. Geniş adımlarla kahveye yürüdü. Yürüdükçe serin havanın okşayışları öfkesini dağıttı. Öfkeyle olmazdı. Öfke zarar getirirdi güçlüye. Tüm köye kepaze olmanın anlamı yoktu. Kurnazlık çözerdi bu düğümü. Öyle sinsice davranmalıydı ki bir satı kalsın bir de kendisi. Yoksa köylü arka çıkardı. Hele iki ihtiyar karga cennet cehennem sözleriyle ortalığı velveleye verirse daha da kötü olabilirdi sonuç. Adımları giderek küçüldü. Öfkesi dağıldıkça bir gülümseme gelip yerleşti yüzüne. Sırıtıyordu, tilkiler gibi. Ürkütücü sırıtışıyla kuşku verirdi bakanın yüreğine. Öyle bir iş yapacaktı ki satıya, şaşkına döndürecekti. En güvendiği, en iyi tanıdığı kişiler üstüne düşeceklerdi. Aklını yatıracaklardı satının. Tüm köylü itecekti ardından. İnadını kıracaktı. O zaman görmeliydi bakalım. Kendi ayağıyla varacaktı karşısına, diz çöküp el bağlayacaktı. Ben aldanmışım ağam, baştan beri bir saplantının, bir yanılgının içinde bunalıyormuşum. Sen beni bağışla. Senin değerini, kadrini bilememişim. Al beni diyecekti, al ve bağışla. Karaayakoğlu'nun oyununu bir kez daha görecekti Kayalar Köyü. Görecek hem de şaşacaktı. Uzun parmaklarını cebinden çıkardı, sigara sarar gibi kırçıl bıyıklarını büktü. Bir parıltı gelip çakıldı gözlerine. Yüzündeki gülüşü daha da ürkütücü hale getiren bir yanma tutuştu bakışlarında. Kahveye geldiğinde öfkesi tümüyle yitmişti artık. Atsızın Mehmet'e kahve ısmarladı. Az şekerli kahvesi köpük köpük önüne gelince "Aferin Mehmet" dedi. Bu söz üstünde daha biraz önce saygıyla doğrulup yer vermiş olmanın kıpırtısındaki vücutlar, yere eğilmiş bakışlar ağadan yana döndü. Hayretle baktılar Halil'e. İlk kez atsızı övüyordu ağa. İlk kez hoşluyordu onu. Her zaman bağırıp çağırmaya hazır duran suratı bu kez gülüyordu. Atsız koca kulaklarını sallayarak şımardı. Sağ ol ağam, afiyet bal olsun. Elbet olacak, çeteleye çentik çektirmiyorum, para veriyorum ben. Ağadan yana gülerek açılmış ağızlar bir an dondu. Suratlar asıldı, bakışlar yere indi hemen. Şaka olmazdı bu ağa kısmıyla. Hele Halil ağayla hiç şaka olmazdı ki. Bozar atardı adamı işte böyle. Bir kahve dolusu köylüyü bir lafla mıhlayıverirdi peykesine. Ona verilecek cevabı çok iyi bilirlerdi. Bilirlerdi ya, yokluğun gözü kör olsundu. Bunca insan bir başına ona muhtaçtılar. Ağızlarını büzüp oturmaktan başka ne gelirdi ellerinden? Bir muhtaç olmasalardı, onların da kendilerine yetecek toprağa, kışı çıkaracak ekini olsaydı, tıkaç gibi boğazına tıkarlardı adamın sözünü ama, ah! Tanrı'ya şekva etmek olmazdı. Bir bildiği vardı onun. Bir bildiği vardı ki, Karaayakoğlu'nu, varlıklı, onları yoksul kılmıştı. Deniyor olmalı onları. Bakalım isyan edecekler mi diye deniyor mutlaka. Tövbe ya Rabbi, onlar hiç isyan eder mi? Tanrı işini bilir, çok iyi bilir. Bunu bellemiştir onlar. Belledikleri içinde hiçbir zaman isyan etmezler. Boşu boşuna da günaha girmezler. Bu dünyalarını yitirmişler nasılsa, bir de ötekini yitirdiler mi, yandılar demektir. Orasını kurtarmak için isyan etmeyecekler. Susacaklar ağanın bu sözü üstüne, sabır çekecekler yüreklerindeki tükenmez tesbihlerde. Çok ağır konuşurdu ağaları, bilmezler miydi? Bilirlerdi, küfürle konuşurdu çok zamanda, üstüne varılmazdı ki. Halil, söylediği sözün değirmen taşı gibi oturduğunu suskunluktan anladı. Bakışlarını fincandan kaldırmadan atsızı çağırdı. Atsız suspus koştu bu kez, dikildi karşısına. O zaman başını kaldırdı Karaayakoğlu. Kahveler benden, dedi, haydi durma. Bakışlar tekrar Halil'den yana döndü, ağızlar yine açıldı, hiç kapanmamış gibi. Demin şaka yapmıştı ağa, yoksa onları azarlamak için, yoksulluklarıyla alay olsun diye söylememişti o sözleri. Sadece şaka yapmıştı. Hangi birinin gücü yeterdi bir gönül almak için bu kadar kişiye kahve ısmarlamaya? Sevindiler. Çetelesiz bir kahve yetti onları sevindirmeye. Güldüler. Yaşa ağa dediler. Var ol. Böyleydi ağaları. Çekeceklerdi. İyi kalpliydi. Temiz kalpliydi ama dili sertti. Dili sert olan adamın yüreği yumuşak olurdu. Bilmezler miydi bunu? Bilirlerdi. Bilirlerdi de yine gücenirlerdi işte. Darılmasalar, ağamızdır, sert söylese bile baş tutarımız olarak saygı duymalıyız deyiverseler. Diyorlar ya işte, dili keskindir ama tümünü sever onların. Bir dertleri, bir istekleri olsa ilkin ona koşmazlar mı yine? Koşarlar. Eh öyleyse. Kıvanç'la içtiler kahveleri, Kıvanç'la eski söyleşilerine döndüler. Topal Ali'yi sıkıştırıyorlardı. Artık bahar gelmişti daha. Mayıs yarıyı buldu, bulacaktı. Bir an önce insindi de bağcı selamlarını torbalayıp gelsindi. Bak haberi olsundu Topal'ın. Bir kez ova mevsimini kaçırdılar mı tümünün günahları boynunaydı. Davransındı. Her yıl acelesi artıyordu köylünün. Evlerde un kıtaldıkça bağ merakı sarıyordu. Yıllar önce Süllü Haziran dolmadan adım atmazdı kente. Şimdi Mayıs'ın yarısı olmadan kent yoluna düşüyor idi. Böyle giderse gelecek yıl Nisan başında göndereceklerdi onu. Tanrı korusun, Tanrı yardım etsin. Süllü de köylüye katılınca söz verdi Ali. Birkaç güne kadar yola düşerdi. Hiç tasa etmesinler. Mümkün olduğu kadar fazla dükkan dolaşır, fazla bağ almaya bakardı. Tanrı izin verirse büyük muştularla gelirdi. Ama vermezse dediğinden fazlası olmazdı ki. Hem o kadar acele etmesinler, sonra kentli aç kaldık sanır. Aç kaldık sanır da ücretleri iyice düşürür. Biraz naza çekmeliyiz kendimizi. Tümden salıverirsek aç kalırız nedenli çalışsak, öyle değil mi? Orası da vardı ya, her neyse, Topal Ali bilirdi işini. Süllü dayı daha iyi bilirdi ama o da kendileriyle birlik olduğuna göre naz etmesindi Topal. Meryem'inden birkaç günlüğüne ayrılsın da köylüsünün yarınını düzene kosundu. Karayak oğlu köylüler Ali'yi Sarakaya alınca kalktı. Süllü'nün önünde duraklayarak "Gel benimle" deyip yürüdü. Süllü altına aldığı ayağını sarkıttı. Kahveden çıkarak orman yoluna düşen ağanın ardından yürüdü. Halil uzaklaşmıştı. Süllü dağ rüzgarında toprak rengine dönüşmüş ince bacaklarının üstünde onu izledi. Nefes nefese yanına vardı. Orman yoluna saptığına göre önemli bir DJ olmalıydı ağanın. Hep öyle yapardı. Yaklaşınca ellerini yamalı cübbesinin yenlerine soktu, karnının üstünde kenetleyerek yanında yürümeye başladı. Karayakoğlu, Dudu'ya yaptığının aynını tekrarladı Süllü'ye karşı. Köyün, köylünün durumunu sordu tek tek, çaresizliklerini bütün çıplaklığıyla ortaya döktürdü Süllü'nün ağzından. Sonra satıya geçti. Şehit Dulu'yla yetiminin durumuna geldi söz. Devamlı yardım etmek istiyordu onlara. Geçen bahar gönderdiği erzak ve giyecekler tükenmiş olmalıydı. Yenilemek gerekirdi sadakayı. Sünnetti bu görev. Peygamber Efendimiz zamanından bu yana varlıkların üstüne. Şehit artığına yardım etmek çok sevap bir işti. İstiyordu sevabı Halil. Ne var ki satı çok genç, çok tazeydi. Süllü'nün de iyi bildiği gibi adı çıkmıştı Karayakoğlu'nun. Köylü bu işin salt sevap kazanmak için yapıldığına inanmazdı. Leke sürerlerdi elin namuslu kadınına. Dayanamazdı buna ağa. Bu yüzden çekiniyordu yardım etmeye. Ama bir türlü bastıramıyordu yüreğindeki sızıyı. Yarın kıyamet gününde sorardı Tanrı. Ben sana bir şehit duluyla yetimini bırakmıştım. Onların rızkını bırakmıştım görev olarak. Hani yaptığın derdi. Cevap veremeyecekti buna. Öyle üzülüyordu ki. Günlerdir düşünmüş, taşınmıştı. Sonunda yine Süllü'nün anlattığı bir mesel gelmişti aklına. Peygamberimiz Efendimiz savaşlardan sonra şehit dullarına nikah kıyarmış hep. Genç, yaşlı bakmadan. Salt yardım edebilmek için. Acaba böyle bir şey yapamazlar mıydı onlar da? Ağzını aradıkları zaman bir ılımı olsaydı tazenin çok iyiydi. Olmuyordu. Öyle bir yürek vermişti ki Tanrı ona bir yere dönük kalmıştı hep. Böylesi sevdalı bir kadına yardım etmek insan olarak bile görevdi. Nerede kaldı ki din için, devlet için, kendilerinin namusu için 71'inin kalıntısı olsun. Ama bir de söz getirirlerseydi üstüne, biri kalkar da kötü düşünürseydi, işte o zaman köycek yanarlardı artık. Cahil köylü bilmezdi bunu. Bilmez, Karayakoğlu durmadan erzak gönderdiğine göre satı mutlaka oynaşı oldu derlerdi. Tanrı göstermesin, böylesini yitirdiğine bağlı bir kadın için Böylesine bir iftirada bulunanın ağzı kururdu. Kururdu ya, anlamazdı ki köylü. Eğer bir düşündüğü bir isteği varsa, bakımı, düzeni, aya olmak üzere hemen başgöz etsinlerdi satıyı. Görevini yapamamışlıktan kurtulsundu ağa. Yıllardır yapamadığını ödesindi. Yok, böyle bir takıntısı yoksa ki, yoktu. Biliyordu bunu. Tüm köylü de, ağa da biliyordu. O zaman bir söz nikahı kıysınlardı ağa üstüne. Süllü yapardı bu işi. Konuşsundu satıyla. İster damında otursundu yine. Yeryüzüne bile bakmasındı ağanın. İsterse hanayda bir yer açardı ona. En küçük bir nikah hakkı istemezdi. İstemeye kalksa hayrı olmazdı ki. O yitik de olsa Hasan'ıyla doluydu. Ve ağanın bir fazla avrata hiç gereksinmesi yoktu şimdilik. Hem düşündüğü sadece Satı değildi. Kaynatısı Ömer'den yetim Hasan'ın övgüsünü dinlemişti kaç kez. Çok akıllı oğlanmış. Bir bellediğini bir daha unutmazmış. Eh, böyle bir akıl da okumaya yararlı olur. Alır yanına Hasan'ı, indirir kente. Okula verir, demirli mektebe yazdırır. Şeyh Mehmet Efendi en derin hoca orada. Onun rahli-i tedrisine terk eder çocuğu. Okur Hasan. Bakarsın büyük bir din bilgini, müderris, hatta müftü olmuş. Daha ne isterler? Şehit oğlunun böyle büyük bir bilgin olması, köylü içinde, Satı içinde, ona karınca bacağı kadar yardım eden ağa içinde mutluluk olmaz mı? Hem bu dünya için, hem öte dünya için. İsterse oğluyla birlikte gider Satı. Bakar ona orada. Ağa, kente indiğinde hatır sormak için bir uğrar evine, bir acı kahvesini içip döner. Geçenlerde düşünde gördü garibin Hasan'ı. Karşısına dikilmiş yakınıyordu. Bir korkuyla uyandı ki, ağam diyordu Hasan, koca ağam. Yetimim, dulum, el yesiri gibi kaldı orada. Biri okusa derin bir kişi olur. Öteki bakılsa yaşamı düzelir. Sen ağa iken neden mukayyet olmadın? Ağalık töresi bu mu? Her yanıma ter bastı, korkuyla uyandım. Anlatmak istemiştim ona, yavrum Hasan'ım bilirsin köylüyü demek istemiştim. Bir söz gelirse Satının üstüne, ben yediremem kendime. Sizin kuşağınıza ben bağlamadım mı? Düğününüzde ilk el kaldırıp oynamadım mı ben? Ama dinlemez köylü, günaha girer gizliden de olsa, diyemedim. O gün bugündür düşünüyorum, başım çatlayacak gibi. Bir işaret yok mu bunda? Var. Neye yorar Süllü dayı? Herhalde yardımın gerekli olduğuna. Ama nasıl? İşte bütün sorun bu. Bunu çözecek tek yolda, dediği gibi, bir söz nikahı. Rahatça görevini yapabilsin de ağa. Ona bu olanağı Süllü sağlayabilirdi. Kimse sözünden çıkmazdı onun. Sevdalı Satı bile. Hatta düşünü anlatsındı. Eğer o düşü görmemiş olsa yine yıldan yıla erzak biraz da giysi yardımıyla yetinecekti. Ama hesap soruyordu Hasan. Ben askere gideli bunca yıl oldu diyordu. Bakmadın. Haydi o zaman dönüş umudum vardı benim. Oğlan da küçüktü daha. Ama şimdi okuma zamanı geldi. Hiç görmez misin? Hiç ilgilenmez misin köylünle? Baksın da artık Süllü dayı, bir yol, yöntem bulup bu işi çözümlesindi. Eğer aklına gelen başka bir çare vardıysa, ha tamam, isterse Süllü götürsün de oğlanı kente, o yerleştirsindi. Ağa gerekli olanı Süllü'ye verirdi. Bu da bir çözümdü bak. Ne derdi? Düşünüyordu Süllü. Beyaz, bıyık uçları gibi alnında uzamış kaşlarını oynatarak düşünüyordu. Ağanın bütün sözleri hakçasınaydı. Baştan sona doğruydu dinimiz uyarınca. Köyün en başta da varlıklılarının borcuydu şehit doluyla yetimini düşünmek. Düşünüyordu. Ya da düşünmemiş, sadece bir kez sevindirivermişti. Ama bu düş, Hasan'ın gidip bağrına basması, haklıydı Hasan. Sağ olsaydı, karısıyla çocuğunu hiç muhtaç etmezdi. En yüksek ücreti alıyordu ovada. Satı da çalıştığına göre bir yıl yeterdi kazandıkları. Ama şimdi... Dudu var diyelim, yarın göçecek Dudu, köyün en yaşlısı o hesapça. Yıllara değil, günlere bakar defterinin dürülmesi. Sonra sıra kendinde, büsbütün garip kalmaz mı? Hem dinimiz öyle gerektirmiyor mu? Dula yardım başka türlü nasıl yapılır? En doğrusu, söz gelmesini önlemek için bir nikah kıymaktır. İnsanın helali olunca kimse ağzını açıp tek söz edemez. Hele oğlanın, demirli mektepte okuma olana bir ağa hatırı gerekir oraya girmek için. Şeyh Mehmet Efendi kolay kolay öğrenci almaz. Dediklerine göre öyle derinmiş ki zikrederken düşündüğünü gösterirmiş insana. Rufailerin en ullarından biriymiş. Bir kez bir afyonlu gelmiş, elini öpmüş ama dalgınmış adam. Karım ne yapıyor acaba diye düşünürmüş durmadan. Kuşkudaymış da biraz karısından yana. Şeyh efendi, bak diyerek elini duvara sürüvermiş. Bir cuma gününün sela vaktiymiş ve adam karısını mutfakta kabak köftesi yaparken görmüş. Sevinçle elini öpmüş şeyh efendinin, düşmüş afyon yoluna. Dağ tepe tam 4 günde varmış evine. Varmış ve de cuma selasında yaptığın kabak köftesinden getir bakalım demiş kadına da, kadıncağız düşmüş bayılmış. Şeyh Mehmet efendi böyle bir adam işte. Daha binlerce kerameti varmış böyle. Saymakla bitmez. Ne demek Garip Hasan'ın ona öğrenci olması? Devlet, bir büyük devlet ki. Fakat güven olmaz ki Karayak oğluna. Şimdi he dese, araya girse, bunları bir bir anlatsa, iş biterdi. İçi kan ağlasa bile hayır demezdi Satı. Söz nikahını kıyarlardı. Ama ya oyunsa bu? Satıyı elde etmek için bir oyunsa, nikahlı ayale kimse bir şey diyemez ki. Nikahlısıydı adamın, helaliydi. Üstelik Satı'ya da acıyordu. Böyle bir baskı olmazsa evlenmezdi kız. Şimdi bir devlet kuşu konacaktı başına. Aklını yatırmalıydı. Ama ya Hasan darılırsa sonra, ya gerçekten istemiyor da köylünün hatırından çıkamadığı için, köylüye yük olduğunu sandığı için he derse Satı, sonra beddua ederse, gençliğini düşündü, Rus savaşından dönüşünü. Belki 5 yıllık evliydi savaşa gittiğinde. Karı koca birbirlerine bir iyice doymuş olmalıydılar değil mi? Değilmiş. Kendi özlemini bırak bir yana, dönüşünün sabahına ne demişti karısı? Ersizlik öyle zor ki yiğidim. Ersizlik öyle bir yoksulluk ki Tanrı kimsenin başına vermesin. Sonra kollarını boynuna dolamış, tüm ateş halinde sarılırken tamamlamıştı gerisini. Ersizlik sevdayı kocatıyor, inan. Satıyı her düşünüşünde bu cümle geliyordu aklına. Ersizlik sevdayı kocatırdı bir yerde. Ama kendi karısı gibi olursa, kendi sevdaları gibi olursa. Satının tutkusu başka, başkalığını biliyor. Bile bile bir deneme daha yapmalı. Çünkü evlendiğinin 5. ayında yiğidinden yoksun kaldı Satı. Sevdasının ateşi ne denli güçlü olsa ersizlik özlemini yitirtemez. Başkaydı onlar. Başkaydı Satı. Evet, ama işte bir yerlere gelip dayanıyordu ki oradan ötesine aklı ermiyordu Süllü'nün. Belki onlar gibi bir sevdanın içinde yanmadığından, onların mutluluğuna erişmediğindendi bu. Bilmiyor, bilemiyor ya, rahmetli karısının bu sözlerini her düşünüşünde Satı'yı baş göz etmeyi de birlikte kuruyordu. Ancak sadece Bozdağ değil ovayı da taradığı halde Hasan'ın yerini tutabilecek bir yiğit kesmiyordu gözü. Şimdi Halil çıkmış, gölge olmak istiyordu. Yardımını söz getirmeden vermek istiyordu. İnanmak gerekir miydi acaba? İnanmalı mıydı buna? Bakarsın bir kez gerçekten doğrudur söyledikleri. Şimdiye değin bir kez iyilik etmişti bunlar köye, camiyi yaptırmışlardı. Ondan öteye hep şer gelmişti akıllarına. Bir vermişler, 3 almışlardı daima. Ölümden korkarlardı ama korkmayan var mı? Belki Hasan gerçekten dikildi karşısına. Ihtı göğsüne Karayak oğlunun. Şehit o, her biri yeri gezen, her bir şeyi gören. Geldi, karısıyla oğlunun durumunu kolaçan etti. Sonra ıhtı Karayak oğlunun göğsüne. Korktu. Yine de belli olmaz. Baştan sona yalan da olabilir söyledikleri. Hasan en çok Süllü'yü sever, bir de Dudu'yu. Neden onların düşüne girmedi de gidip Karayak oğlunun düşüne girdi? O varlıklı. Bilmez mi Hasan kendilerinden yakınmadan başka şey çıkmayacağını? Bilir. Bakarsın ters gidilirse daha kötü işler de yapabilir. Niyetini kurduysa bu adam. En iyisi işi olumlu yanından alıp bir bir Satı'ya anlatmak. Kararını versin, vebal altında kalmasın kimse. Halil tırmandıkları sürece konuşmuştu. Yanında yüzünden hiçbir şey belli etmeden yürüyen Süllü'yü süzüyor arada bir. Sözlerinin etkisini ölçmek istiyor. Ama bir şey çıkaramıyor. Tüm sakal olmuş ihtiyar yüzden. Bir şey anlayamıyor. Söylediklerini beğendi mi? Yoksa bütün art düşüncesinin farkına mı vardı? Zaten eskiden beri sevmez bu Süllü'yü. İçten pazarlıklıdır. Köyün en anlaşılmaz kişisidir. Kolay kolay ağzını açıp laf etmez. Bir konuşur, pir konuşur dediklerindendir. Bu yüzden tehlikelidir. Diğerleri gibi çabucak öfkelenmez. Öfkeyle önüne gelene sövüp boşalmaz. Öyle olsa iyiydi. Öylesi adamdan korkulmaz. Açık bir kitap gibidir. Bir bakışta içini dışını okur insan. Ama Süllü tıpkı tıpkısına kendi gibiydi. İçten pazarlıklı, uyuntu, uyur yılan. Sözlerini bitirince yüzünde bir gülümsemeyle dirseğini kavradı Süllü'nün. Köye doğru yöneldiler. Bekliyordu Karayakoğlu. Gözlerinin ucunu Süllü'ye dikmiş bekliyordu. Ağzından çıkan sözler ya hayallerini gerçekleştirecekti ya da daha kötü oyunlar hazırlamasını gerektirecekti. Bütün hüneri, bütün yumuşaklığıyla onu kandırmaya uğraşmıştı. Eğer kandırabildiyse yolun yarıdan çoğunu aşmış sayılırdı. Süllü başını kaldırdı, derin bir nefes aldı. Allah tuttuğunu altın etsin ağam, dedi. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Oh, dedi Halil, belli belirsiz bir oh çekti içinden. Eğer Tanrı korkusu ya da sevgisi olmasaydı nasıl yönetirlerdi bu insanları bilemiyor. O yüce varlığın adının anıldığı her yerde sadece hayrı düşünürdü bunlar, hayır umarlardı. Süllü mutlaka şöyle düşünmüştür. Elin dölüyle bir artığa kalmadı ya Karayakoğlu, salt hayır içindir düşündükleri. Öyle bilsindi, öyle sayılırdı bir yerde de. Satı gibi kız mı yoktu koca Bozdağ'da? İstese alamaz mıydı sanki? Alırdı ama bir kez takılmıştı aklı. Takıldığı için de ağaca masraf edip güzelce alacaktı yapacağı masrafın karşılığını. Bir yeri eksilmezdi ki satının. Mutlu bile olurdu, görsündü bak. Bir kez kandırsın, bir kez koynuna alsın da onu, bir daha çıkabilir miydi, Halil kovalasa bile. Caminin önüne varıp su küpüne yanaşırlarken Dursun'u gördü Süllü. Demek dönmüştü Derbent'ten. Göz kırptı Karayakoğlu'na. Ben dediklerini anlatır, sana haber iletirim ağam, dedi. Hiç tasa etme. Etmiyordu zaten. Kandırmıştı Süllü'yü. Süllü'yü kandırınca gerisini alacağını biliyordu. Onun derdi zaman sorunuydu. Eğer bir aya kadar çözümleyemezse bu işi Süllü, gelecek güze kalırdı. Ova zamanı gelmişti yine. Ve köylü hazırlığa başlamıştı belli belirsiz. Eğer olmazsa beklerdi. Nasılsa başka birinin olmazdı satı. Ölürdü de olmazdı. Belki oğlunun okuması, bir büyük bilgin ya da şeyh olması hatırına razı gelirdi. Ondan sonrası Karayakoğlu'na kalmış. Ürkütmeden sokulurdu. Ürkütmeden alıştırırdı kendine. Hatır sorardı herkesin de. Uğrar, isteklerini yerine getirirdi. Bir kahve içer, ayrılırdı hemen. Kente giderseydi daha iyi olurdu. Kısa zamanda yayardı karısı olduğunu. Sonra da rahat girer çıkardı eve ve iyice alıştıktan sonra namaz kılamayacaktı neredeyse. Ellerini ovuşturmak, kıvancından atını atlayıp daha yukarı vurmak geçiyordu içinden. Kendini tutuyordu. Bir küçük hata Süllü'yü uyarıverirdi. Sonra ovada bir pundunu bulup ulaşamayacağı yere yerleştirirdi satıyı. Güven olmazdı bunlara. Hele bir de Dudu'yla birlik olursa adamı oynatırlardı. İçinden kabaran kıvancı bastırıyor, zorla kendini namaza vermek istiyordu. Olmuyordu işte. Bir türlü olmuyordu.